satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Nuri Göktaş ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bugün Satır Arası programında Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının satır aralarını birlikte okumaya çalışacağız. Biliyorsunuz Suriye'de son yaşanan gelişmeler bölgede suların yeniden ısınmasına sebep oldu. Suriye rejiminin Doğu Guta'nın Duma ilçesine yönelik saldırısında kimyasal silah kullandığına yönelik iddialar dünyada dengelerin yeniden değişmesine, tartışmaların yeniden alevlenmesine ve bölgede suların ısınmasına neden oldu. Tüm bunları konuşacağız. İç siyasette ise ittifak tartışmaları var. İttifak tartışmalarına gelinen son noktayı değerlendireceğiz ve ekonomide yaşanan gelişmeleri de temas edeceğiz. Fatih Atik, Suriye'de yaşanan gelişmelerle başlayalım.
Evet.
Şimdi cumartesiyi pazara bağlayan gece Suriye'de Duma kentine yapılan bir saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü.
Evet.
Suriye tarafı kimyasal silah kullanıldığı iddiasını yalanlıyor. Rusya da yalanlıyor kimyasal silah kullanıldığı iddiasını. Ancak Amerika Birleşik Devletleri kimyasal silah kullanıldığı iddiasını ısrar ediyor.
Şimdi tabii oradan gelen görüntüleri hep beraber izledik. Yani görüntülerde insanların ağızlarından, kadınların ve çocukların özellikle bu saldırıdan çok kötü bir şekilde etkilendiklerini izledik. Hı hı. Ağızları köpürmüş. Yani buradan anlatmak da ne kadar doğru bilmiyorum ama herkes izledi herhalde. Yani normal bir bombalı saldırı ya da işte normal bir daha farklı bir bombardıman neticesinde olsa bu tip vakalarla karşılaşılmaz. Belli ki bir kimyasal bir müdahale var. Kimyasal bir nefes yoluyla soluma var. Ondan sonra insanların cenazelerinde farklı böyle emareler oluşmuş. Bunları hep beraber gördük. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Türkiye'de aynı şekilde. Hı hı. Buradaki saldırının kimyasal silah saldırısı olduğu konusunda açıklamalar yaptı. Dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümet sözcüsü Sayın Bekir Bozdağ bunu söyledi. Bugün mecliste de söyledi. Bize gelen bilgiler kimyasal saldırı olduğu yönünde dedi. Şimdi Amerikan yönetimi de aynı açıklamaları yaptı. Herkes tabii şeye bakıyor şimdi. Trump dün akşam kendi generallerini ve ulusal güvenlik danışmanı ekibini topladı. Ve Suriye'ye müdahaleyi tartışıyorlar. İngiltere de burada Amerika Birleşik Devletleri ile hareket ediyor. Diğer ülkeler de öyle. Fransa da öyle. Ben olayı biraz şöyle düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri vuracak mı, girecek mi falan tartışmalar arasında. Amerikan yönetimi bence Suriye'de Türkiye, Rusya ve İran'a kaptırdığı inisiyatifi geri kazanma adına bir takım hamleler yapma arayışı içerisinde.
Yani bir de mesela geçen hafta Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerini çekeceğiz açıklamaları vardı.
İlave ne dedi? Ben orada kalırım ama evet. Suudi Arabistan parasını ödesin dedi.
Evet.
Şimdi ben Amerikan yönetiminin yeniden Suriye'ye asker göndereceğini düşünmüyorum. Yani kara birliği, savaşacak kara birliği göndermez. İngiltere de göndermez. Çünkü zaten en büyük sıkıntı bu. Asker, Amerikan askerinin postalını oraya bastırmak istemiyorlar. Evet. Onun için de PKK ile YPG ile iş tuttular. Hı hı. Şimdi ne Amerika ne İngiltere belki Fransa işte yani onlar da asker göndereceklerini zannetmiyorum. Dolayısıyla böyle ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. İlk defa kimyasal saldırı olmuyor.
Daha önce de olmuştu.
Obama döneminde hatırla. Evet. Obama dedi ki kimyasal silah kullanılırsa bu bizim kırmızı çizgimiz demişti. Obama döneminde rejim askerleri bunu yaptı. Hı hı. İdlib'de yaptılar. Kimyasal silah kullandılar. Hiçbir şekilde müdahale etmedi Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi de ben Akdeniz'deki gemilerden gönderilecek füzeler dışında yapacakları bir şey olduğunu düşünmüyorum. Geçen sene Trump gelir gelmez de Nisan ayıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hemen hava üssünü vurdular. Birkaç tane füze gönderdiler. Ama orada da sonradan öğrendik ki Ruslara haber vermişler. Ruslar da Suriyelilere haber vermiş ve ayrıldılar. Yani çok büyük bir zayiat yok. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir açmaz içerisinde. Bence sıkışmış vaziyette. Özellikle ve özellikle Türkiye'nin Rusya ile birlikte hareket etmesi ve İran'ın da bu denkleme dahil olması onların bütün hesaplarını bozdu.
Evet.
Trump kendi kafasını kaldıramıyor iç politikadaki sıkışmalardan dolayı. Burada böyle bir hamle yapabilir.
Dün müydü?
Dün.
Trump'ın
avukatının ofisini bastı
FBI.
Yani Amerika'nın içinde zaten büyük bir kavga var. Her kafadan başka bir ses çıkıyor. Başkan diyor ki asker çekeceğiz. Pentagon sözcüsü ya da dışişleri sözcüsü diyor ki bundan haberimiz yok.
Beyaz Saray sözcüsü yalandan sonra evet. Trump'ı dedi ikna ettik dedi Suriye'den asker çekilmemesi konusunda.
Yani ben oraya tekrar başa döneyim. Amerikan askerinin geleceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi bir uzaktan füzelerle bir şeyler yapmaya çalışabilirler. Ama oraya kara gücü girmediği sürece hiçbir şey değişmez. Üstünlüğü tamamen Rusya'ya kaptırmış vaziyetteler.
Şimdi tabii Duma'da kimyasal silah kullanıldı mı kullanılmadı mı tartışmasının bir netliğe kavuşması gerekiyor.
Bir de son dakika bir gelişme oldu. Sen onu gördün mü bilmiyorum.
Yok.
Suriye rejimi bir açıklama yaptı. Bu konudaki kimyasal silahla ilgili denetlemeler için uluslararası örgütleri Suriye'ye davet etti. Tamam.
Bu çok önemli bir gelişme. Ben bunu duymamıştım. Eğer böyle bir gelişme varsa önemli bir gelişme. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Duma'da kimyasal silah kullanıldı. Rusya da diyor ki Duma'da kimyasal silah kullanılmadı. Şimdi tabii sen biraz önce söyledin. Küme sözü Bekir Bozdağ'da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin bilgiler var dedi bizde de. Ama tabii bunu netleştirecek olan bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olmalı. Yani evet. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya şu anda Suriye'de taraf konumunda karşı karşıya. Bunu bağımsız ve tarafsız bir kuruluşun netleştirmesi gerekiyor. Bu nedenle de Suriye rejiminin Duma'yı uluslararası gözlemcilere ya da işte bu konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar var bildiğim kadarıyla kimyasal silahlarla ilgili. Uluslararası kuruluşlara Duma'yı açması gerekiyor. Eğer Suriye rejimi böyle bir karar verdiyse yani
son dakika geçti.
Uluslararası gözlemcilere açma kararı verdiyse bu bence önemli bir gelişme. Uluslararası gözlemciler ya da uzmanlar giderler. Duma'da kimyasal silah kullanıldı mı kullanmadı mı bunu tespit edebilirler. Ve bu tespitten sonra da orayla ilgili tartışmalar sona erer. Ama şöyle bir şey var. Suriye rejimi kimyasal silah kullanımı konusunda nasıl denir?
Sicili bozuk
bir rejim. Daha önce de kimyasal silah kullandı ve kimyasal silah kullanılma ihtimali çok yüksek. Tabii bunun tespit edilmesi gerekiyor. Bunun tespit edilmesinden sonra da uluslararası toplumun hep birlikte karar vermesi ve adım atması gerekiyor. Yani ben şunu çok doğru bulmuyorum. Trump yönetiminin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi vuracağız, Suriye'ye gereken cezayı vereceğiz yaklaşımını da çok doğru bulmuyorum.
Daha ne ceza verecekler zaten? Suriye diye bir ülke kalmadı ortada onların
yüzünden. Yani eğer Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı uluslararası örgütler tarafından da tescil edilirse bunun cezasının da uluslararası toplum tarafından birlikte verilmesi gerekir. Birleşmiş Milletler çatısı altında bir karar alınır ve Suriye rejimine gereken ceza neyse o verilir. Oraya bir müdahale edilmesi gerekiyorsa uluslararası toplum birlikte müdahale eder. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bunlar yapılmadan tek başına müdahalesinin yanlış olacağını düşünüyorum ben. Suriye'deki çatışmaları daha da arttırır. Önüne geçilmez olayların yaşanmasına neden olabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir saldırı gerçekleştirdiğinde Suriye rejimi ve Rusya bu saldırıya cevap verecektir mutlaka. Evet.
Bütün dünyayı tehlikeye atacak.
Bütün dünyayı tehlikeye atacak adımlar olabilir. Bu nedenle burada çok dikkatli olmak gerekir. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin bir oldu bittiye gitmemesi gerekir. Peki Trump gider mi bir oldu bittiye? Gidebilir. Niye? Çünkü iç siyasette sıkışmış durumda. Altına hakim değil, bürokrasiye hakim değil. Bürokratlar ona bir çılgınlık yaptırtabilirler. Hatta bir haber okudum. Hafta sonunda Trump Latin Amerika gezisi varmış. O gezisinde iptal etmiş. Yani bir çılgınlık yapabilir Amerika Birleşik Devletleri. Ama bence çılgınlık yapmaması gerekir.
Amerika'nın ne yapacağına karar vermesi lazım öncelikle. Bir kere madem bu işten rejimi sorumlu tutuyorsun. Rejimle alakalı daha önce yaptıkları açıklamalar var. Esad'dan sonra ne olacak diye bir soru işareti koyup ortaya Esad yönetimine gizli destek verdiler. Esad'ın ayakta kalması için. Şimdi bundan Esat'ı sorumlu tutuyorsan o zaman yönetim değişikliğini gündemine alıp ona göre bir harekat planlaman lazım. Hı hı. Yani gidip hava üssünü değil de başkanlık sarayını vuruyorsan vur.
Evet.
Eğer böyle bir şey yapıyorsan. Öyle değil mi? Hı hı. Yani cezalandırmaktan kastettiğin nedir? Sen sadece halkı cezalandırıyorsun. Hı hı. Suriye rejimine bir gidip bir hava üssünü vurduğun zaman herhangi bir zarar vermiyorsun. 2-3 tane uçağı vuruyorsun. Olay kapanıyor. Hı hı. Amerika daha önce yaptı bunu yani. Trump gelir gelmez yaptı. Neticede bir şey değişti mi? Hayır, değişmedi. Burada en önemli aktör Türkiye.
Evet.
Burada Türkiye daha önce soruyordu Sayın Cumhurbaşkanı. NATO neredesin ey NATO diyordu. Türkiye'ye saldırı var sen neredesin ey NATO diye sesleniyordu. NATO'yu devreye sokabilirler mi? Buna bakmak lazım. Yani topyekün bir harekattan bahsediyorsak Suriye'yi kurtarma adına bu felaketlerden. NATO'yu devreye sokacak mı? Yoksa kendi kendine mi? Yani Amerika kendi askerini göndermeyeceği çok açık. Böyle bir ne takatı var ne de şeyi var. Yani içerideki siyaseti buna uygun. Ya NATO'yu kullanacak ya Türkiye'ye bir teklifle gelecekler. Ama en önemli hedeflerinin ben Türkiye-Rusya yakınlığını bozmak olduğunu düşünüyorum.
Tabii şimdi Fatih burada şunu da konuşmak gerekiyor. Bu Duma'daki saldırıda kimyasal silah kullanıldı mı kullanılmadı mı? Ve buna gereken kimyasal silah kullanıldıysa gereken cezanın verilmesi konusunda Türkiye'nin duruşu nedir? Bu soruya da cevap verilmesi gerekiyor.
Türkiye net bir şey yapıyor.
Türkiye'nin buradaki duruşu net. Özellikle onu vurgulamak lazım. Çünkü Türkiye Duma'daki saldırı, kimyasal saldırı olduğu iddiaları gündeme gelmesinden itibaren en sert şekilde bu saldırıyı kınadı. Hem Dışişleri Bakanlığı, hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hem Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ilk yaptıkları açıklamalarla bu saldırıyı sert bir şekilde kınadılar. Ama Türkiye, şimdi şöyle tartışmalar da yapıldığını görüyorum özellikle sosyal medyada, köşe yazarları arasında. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında mı duruyor, Rusya'nın yanında mı duruyor? Bu tartışma bence abesle iştigal. Türkiye, haklının yanında duruyor, Türkiye gerçeklerin yanında duruyor. Türkiye diyor ki, Duma'da kimyasal silahla saldırı yapıldığına ilişkin iddialar var. Biz bu iddiaları sert bir şekilde kınıyoruz. Kim yapmış olursa olsun kınıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında da bunu net olarak ifade etti.
Evet, söyledi.
Yani kim yapmış olursa olsun dedi. Biz bu kimyasal saldırının ya karşı gereken cezanın verilmesi gerektiğini söylüyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Ama Türkiye'nin Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı söyledi. Şöyle bir şey var. Amerika diyor ki kimyasal silah kullanıldı, kesin diyor. Rusya da diyor ki kimyasal silah kullanılmadı. Anladım. Türkiye'de ne diyor? Kimyasal silah kullanıldığına ilişkin bizim de elimizde bilgiler var ama bunun netleştirilmesi gerekir. Bu netleştirildikten sonra cezasının verilmesi gerekir. Kim yapmışsa bu saldırıyı. Yani Türkiye'nin buradaki duruşu ne? Türkiye ne Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında durma ihtiyacı hissediyor ya da onun karşısında durma ihtiyacı hissediyor. Ne de Rusya'nın yanında veya karşısında durma ihtiyacı hissediyor. Türkiye haklının yanında duruyor. O öldürülen çocukların, kadınların ve insanların yanında duruyor. Bunların bir an önce tespit edilip varsa eğer böyle bir kimyasal silahla saldırı cezasının verilmesi gerektiğini savunuyor. Türkiye'nin duruşu nettir.
İlkesel bir duruş var.
Evet, orada. İlkesel bir duruş var. Sen çok güzel ifade ettin.
Yani kesinlikle bir tarafgirlik yok. Ne Batı bloğunun yanında ne Doğu bloğunun yanında değil. Türkiye birileriyle ortak ya da birlikte hareket etmek mecburiyeti de hissetmiyor.
Evet.
Dolayısıyla bağımsız, özgür bir duruş sergiliyor. Çünkü Afrin'de yapılan harekatta, Fırat Kalkanı'nda yapılan harekatta yine Türk askerinin ve Türk devletinin nasıl inceleyip sık dokuduğunu gördük. Yani Rusya Halep'i vurdu. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri başka yerleri bombaladı. Rakka'yı bombaladı. Taş üstünde taş bırakmadılar. Ama bizim yaptığımız harekatlardan oldu. Sivil can kayıpları neredeyse sıfır. Yani hatta hiç yok.
Hiç yok.
Dolayısıyla yani ne savaş suçundan bahsedilebiliyor ne sivil kayıptan bahsedilebiliyor. Kimyasal silah kullanmak zaten bir savaş suçudur. Türkiye çok normal olarak şunu diyor ki bunu kim kullandı kardeşim? Bunu ortaya çıkartalım. Burada bir savaş suçu var. Bu ortaya çıksın. Amerika Birleşik Devletleri de samimi değil burada. Yani Suriye Savaşı'nın bitirilmesiyle alakalı samimi bir tavır geliştirmiş olsalardı Türkiye'nin yanında yer almaları gerekirdi. Amerika'nın amacı Suriye'yi aynı Irak'ta olduğu gibi paramparça etmek, yönetilemez bir hale getirip aradan kendine göre yönlendirebileceği yapılar oluşturmak. Doğu Guta işinde de ne olacak yani? Şimdi Amerika asker göndermeyeceğine göre füzeli saldırı yapsa sonuç ne değişecek? Esad yönetimi yine ayakta. Rusya yine orada. Amerika kendi yaptıklarının bedelini ödüyor. Ve orada Doğu Guta'da ölen insanlar filan Amerikalıların umurunda değil. Yani ben kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Türkiye ile birlikte hatırla. Ne önerdi Türkiye? Uçuşa yasak bölgeler oluşturalım. Tampon bölgeler oluşturalım. Eğit donatla insanları eğitip işte Suriyelileri rejime karşı savaştıralım. Peki bunlar başladı mı, oldu mu? Olmadı. Amerika Suriye'nin bir rejimin değişmesini isteseydi bu planlara evet derdi. Amerika'nın tam tersini istediğini düşünüyorum ben yani. Obama da gözlerini kapattı kimyasal saldırılar karşısında. Trump da şimdi bir şey yapıyormuş gibi yapıyor. Muş gibi yapıyorlar. Evet. Yani tek amaç orada kaybettikleri üstünlüğü bir şekilde kazanmak. Bunun için de şu anda beyin fırtınası yapılıyor. Şimdi kimyasal silah kullanıldığından bu kadar eminsen gerekeni yap. Bugüne kadar, bu saate kadar neyi bekliyorsun? Şimdi Suriye rejimi açıyor kapılarını. Uluslararası denetçiler gelsinler, kontrol gözlem görevlileri gelsinler. Kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını belgelesinler, tespit etsinler diyor. Şimdi böyle bir teklif geldikten sonra Suriye rejimini vurma ihtimali kaldı mı Amerika'nın? Kaldı mı? Yani buyurun gelin diyor adam. Ben sizin güvenliğinizi de sağlayacağım. İnceleme evet. Yapın. Şimdi Amerika neye göre harekat yapacak? Elini kolunu bağladı. Asker göndermiyorsun. Rejim değişikliğine destek vermiyorsun. Rusya'ya alan açıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ben cezalandıracağım. Yani sizin amacınız nedir? Amerikalılar. Yani bundan sonra bu bölgede daha da büyük karışıklıklar çıkması için elinden geleni yapacak.
Evet.
Bir de şunu da merak ediyorum ben. Doğu Guta'da muhalif gruplar var. Esad rejimine muhalif gruplar var. ÖSO değil yalnız. ÖSO değil yani. Türkiye'nin desteklediği gruplar değil. Başka radikal gruplardan söz ediyorum. Bunların da Amerikan desteği aldıkları söyleniyor. Amerika'nın bunları desteklediği ve Esad rejimine karşı bunları savaştırdığı söyleniyor. PKK ve YPG'nin dışında. Onların bu silahı kullanıp kullanmadığı ne malum? Yani şimdi belki de orada bir provokasyon var.
Tüm bunların araştırılıp netliğe kavuşturulması gerekiyor. Eğer kimyasal silah kullanıldı mı, kullanılmadı mı tartışmasının netliğe kavuşturulması gerekiyor. İkincisi de kullanıldıysa eğer bu kimyasal silahla saldırıyı kim yaptı? Bunun da netleştirilmesi.
Aynı şey ajan krizinde de yaşandı. Hatırla lütfen. Rus eski ajanın
evet.
Zehirlenerek öldürülmesinden sonra bütün Rus diplomatlarını sınır dışı etti. Batı Avrupa ülkeleri, Amerika. Sonra ne oldu? İngiltere'den bir açıklama yapıldı. Bu kimyasalın Rus menşeli olmadığı, saldırının Rus kaynaklı olmadığı açıklandı. O zaman kim yaptı saldırıyı?
Evet.
Yani ortalık karışık biraz. Türkiye'nin durumu da ilkesel. Ne Rusya ile köprüleri atıyor, ne Amerika Birleşik Devletleri ile köprüleri atıyor. Konuşmaya devam ediyor ama kendi ilkesel tutumunu da göstermeyi sürdürüyor. Rus Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları vardı.
Tam ona gelecektim ben de. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları.
Evet. Orada dedi ki Türkiye Afrin'den çıkmalı, Suriye rejimine teslim etmeli bu bölgeyi dedi. Ama ben biliyorum ki daha önce Türk askeri işgalci değildir diye açıklamalar da yapmıştı Lavrov. Şimdi bugün taktiksel olarak herhalde böyle konuştu ama en güzel cevabı Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısından çıkışta verdi zaten.
Evet.
Yani biz zaten dedi Afrinlilere bırakacağız ama bunu ne zaman yapacağımıza ya da kime bırakacağımıza Lavrov karar veremez dedi.
Kimlere teslim edeceğimizi
biz biliriz
dedi.
Evet. Yani bunun ötesinde tartışma bitti.
Evet, tabii Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bu açıklaması da dikkat çekiciydi. Afrin'in Suriye rejimine teslim edilmesine yönelik çağrısı. Tabii zaten Türkiye orada işgalci olmadığını, kalıcı olmadığını bu Zeytin Dalı Harekatı'nın başından beri söylüyor. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve birliğinden yana olduğunu harekatın başından beri söylüyor. Ve orada Afrin'i Afrinlilere bırakacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geri döneceğini defalarca açıkladı. Hem Cumhurbaşkanı
işte, Lavrov böyle söyleyince Türkiye'nin de Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldı demesi kadar normal bir şey yok.
Evet.
Yani %100 dostluk, %100 düşmanlık yoktur dış politikada. Herkes kendi çıkarına göre açıklama yapar.
Ben bir de şuna dikkat çekmek istiyorum Fatih Atik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman söylediği bir söz var. Dünya beşten büyüktür. Cumhurbaşkanının bu sözünün ne kadar haklı olduğu, geçen hafta İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarından anlaşıldı. Ve Bu haftada Duma'daki kimyasal saldırı iddiaların neticesinde anlaşıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyeden oluşuyor. Buradaki 5 daimi üyeden bir tanesi veto ederse hiçbir karar çıkartılamıyor. Geçen hafta İsrail Filistinli sivil masum insanları katletti, şehit etti. Bu konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine getirildi ama Amerika Birleşik Devletleri veto ettiği için oradan karar çıkarılamadı. Bu Duma'daki kimyasal silahla saldırı iddiaları da dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine getirildi ama Rusya veto ettiği için oradan da karar çıkmadı. Yani dünya beşten büyüktür sözünün ne kadar haklı olduğu bir kez daha tescil edilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin ne kadar haklı olduğu bir kez daha teyit edilmiş oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının değişmesi gerektiğinin de net bir şekilde ortaya çıktığını bir kez daha gördük. Tabii şimdi siyasette ittifak tartışmaları var, iç siyasette. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ittifak yapacaklarını açıkladılar 2019 seçimlerinde. Ama muhalefet cephesinde bir ittifak olacak mı olmayacak mı tartışması var. Tabii bu ittifakta Cumhuriyet Halk Partisi'nin yer alıp almayacağı, onun tavrı tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ittifak diyor ama bu ittifakın içini henüz doldurmuş değiller. İlkeler ittifakından bahsediyorlar. Demokrasi ittifakından bahsediyorlar ama kimlerle ittifak yapacaklarını henüz açıklamadılar. Tabii İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek Kemal Kılıçdaroğlu. Geçen hafta da Demokrat Parti Genel Başkanı ile görüşmüştü.
Bugün de Anavatan Partisi'ni kabul ediyor.
Anavatan Partisi diye bir parti var mı hala?
Varmış.
Tabii burada merak ettiğim şu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin kapısını çalacak mı, çalmayacak mı?
HDP ile görüşüyorlar. Yani HDP'liler, CHP'liler HDP'ye gidiyor. Yani geçen haftaki açıklamaları burada konuştuk. En son HDP'yi ziyaret eden Selahattin Demirtaş'ı, yani cezaevinde ziyaret eden Öztürk Yılmaz'dı. Sonra araştırdık, sorduk. Bugüne kadar 17 tane CHP milletvekili, 17 CHP milletvekili Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmişler. Ve Kemal Kılıçdaroğlu kendi selamlarını da gönderiyor. CHP zaten HDP'nin kapısını çoktan çaldı yani. Daha önce de ittifak görüşmeleri yaptıklarını açıklamışlardı. Dolayısıyla bu görüşmeleri de gizliyorlar şu anda. Kamuoyuna açıklayamıyorlar. Geçen haftada milletvekillerini toplayıp HDP ile ittifak olursa nasıl olur diye ikna çabalarını sürdürdüler. Şimdi de tabana dönük bir takım operasyonları veya şeyleri, kampanyayı başlatacaklar. Yani CHP'nin kazanması için şimdi bakalım, siyaset arasında ittifak dışında olan, yani AK Parti ve MHP dışında olup da bir oy potansiyeli olan partilere bakalım. CHP var %20'ler bandında. İP var, İyi Parti işte %7-8 diyelim hadi. Milliyetçi Hareket Partisi %10 ve üzerinde. HDP var yine o civarlarda. Saadet Partisi'nin oyu ne kadar? %1 mi?
%1'in altında.
Yani en son referandumda %0.7 almışlardı. Evet. Büyük Birlik Partisi o kadar da yok. Diğer partileri sayıyoruz işte. Demokrat Parti, Anavatan Partisi, o partisi, bu partisi. Onları toplasan %1 bile etmiyor. Yani dolayısıyla baktığın zaman CHP'nin ittifak yapabileceği parti sayısı belli. HDP, İP, İyi Parti ve Saadet Partisi. Yani bir tabanı olduğunu düşünürsek. Bunların dışında geriye bir şey kalmadı. Saadet Partisi ile CHP ilkeler siyasetinden, ilkeler uzlaşmasından bahsediyorlar ama ilkeleri konuştuğun zaman daha iyinin iyi noktasında ayrışma başlıyor. Nasıl ayrışma başlıyor? CHP diyor ki biz başkanlık sistemine karşıyız, parlamenter sistemi geri getireceğiz. Saadet Partisi diyor ki hayır, biz başkanlık sistemini istiyoruz. Yani daha orada anlaşamıyorlar yani. En başta anlaşamıyorlar. Noktada anlaşamıyorlar ki cümleyi tamamlayabilsinler. Oradan bir ittifak çıkmaz, bir. İkincisi, Saadet Partisi'nin adayını CHP'liler destekler mi? CHP'li bir adayı Saadetliler destekler mi? Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki herkesinden oy alabilecek bir adayımız olacak. Ve milletvekilleriyle toplantılarında dedi ki birinci tur seçimlerinde herkes, her parti, ittifaka dahil olan her parti kendi adayını çıkaracak. En çok oyu alan ikinci tura kaldığına göre En çok oyu da kim alabilir bu saydığım koşullarda? CHP'nin adayı alabilir. Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP adayı çıktığında kim olacağı soru işareti tabii. Saadet Partililer ve HDP'liler ve İyi Partiler, dört partinin ittifak yaptığını düşünsek nasıl oy verecekler? Nasıl bir aday belirleyecekler? Kemal Kılıçdaroğlu'na Saadet Partililer oy verecek mi? Atıyorum Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa. Hadi HDP'liler verdi diyelim. İyi Partililer verecek mi?
Ama vereceklerini açıkladılar. Biliyorsun CHP Parti Meclis Üyesi
Zeki.
Sera Kadıgil mi?
Evet.
Sera Kadıgil dedi ki eğer dedi ittifak olursa dedi yerimi dedi Saadet Partili birine vermem gerekirse seve seve veririm dedi. Yani anlaşılan Saadet Partisi ile CHP arasında ittifak kurulması konusunda bir gönül birlikteliği sağlanmış durumda. Tabii bunun kağıda dökülmesi gerekiyor.
Peki Saadet Partisi'nin tabanı belli, tabanı. Yani tabanın o taban potansiyelini söyledik. 0.7 tabanı var. Yani 0.7'lik bir partinin çıkaracağı adaya mı destek verecek koskoca ana muhalefet partisi? Yani taban bunu kabul edecek mi? Bir. İkincisi HDP burada belirleyici aktör. HDP ile ittifak yapacaklarını resmi olarak açıklayamıyorlar şu anda. Neden açıklayamıyorlar? Başka parti yok çünkü. Yani böyle siyaset arenasını oy sandığını dolduracak parti belli. HDP. Açıkladıkları anda ne olacak? Afrin Harekatı'nı HDP onaylıyor mu? Onaylamıyor. Zeytin Dalı'nı onaylıyor mu? Onaylamıyor. Fırat Kalkanı'nı onaylıyor mu? Onaylamıyor. PKK ile mücadeleyi onaylıyor mu? Onaylamıyor. PKK'ya terör örgütü bile diyemeyen bir partiyle CHP nasıl ittifak yapacak? O yüzden de bunu gizliyorlar. Sürekli böyle zamana oynuyor
şimdi
CHP.
Tabii İyi Parti'den bir açıklama yapıldı. Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak konusunda anlaştık dediler.
Aytun Çıray yaptı açıklamayı.
Evet ama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dedi ki henüz bir ittifak konusunda bir anlaşmamız yok. İlkeler konusunda anlaştık ama zamanı gelince bu ittifakı açıklayacağız dedi. Anlaşılan henüz daha kendi aralarında da bir anlaşmaya varamadılar. Tabii Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti ittifak yapacak ama bunlar ayrıca CHP ile bir ittifaka gidecekler mi gitmeyecekler mi o da ayrı bir muamma. Muammalarla dolu bir ittifak arayışı hala devam ediyor. Ve burada net olan bir şey var. AK Parti ve MHP ittifakı netleşmiş durumda. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP Cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacak. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak olan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.
Ya bu hamle zaten her şeyi bitirdi.
Evet.
Yani karşı tarafta denklem kurulamıyor işte.
Evet, denklem kurulamıyor. Denklemler bozulmuş durumda evet. Şu anda. Tayyip Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkaracak isim arayışları sürüyor anladığım kadarıyla. Abdullah Gül ismini dillendirenler var ama bence Abdullah Gül kazanamayacağı bir seçime girmez. O yüzden ittifakın yani AK Parti MHP karşısında oluşturulacak bir ittifakın aday bulması konusunda zorluklar yaşadığı görülüyor. Çünkü Tayyip Erdoğan karizmatik bir lider, dünya çapında tanınan bir lider, halk tarafından sevilen bir lider. Onun karşısına çıkartacak, onun kıratında bir Cumhurbaşkanı adayı bulamadıkları anlaşılıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu var en büyük aday CHP'nin genel başkanı olarak. Ama o da hala kendine güvenemiyor, açıklayamıyor. İşte herkesten oy alabilecek bir isim lazım bize diyor. O kadar çelişkili tavırları var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun. YPG, YPD'ye terör örgütü değil, özgürlük savaşçısı onlar dedi. Ondan sonra geçen hafta sanatçılar Hatay'a gitti diye bir sürü eleştiriler yapmıştı. Şimdi bu hafta sonu kendisi gidiyor Hatay'a. Yani CHP'liler, HDP'lilerle buluşuyor. Yani enteresan.
Grup toplantılarının en önemli gündem maddelerinden biri de oydu bence. Kılıçdaroğlu'nun Hatay'a gitmesi meselesi.
Evet.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki postalın yoksa postal gönderelim dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de ilginç bir öneri geldi Kılıçdaroğlu'na. Gördün mü duydun mu bilmiyorum da Kılıçdaroğlu'na dedi ki Bahçeli'de make-up ayakkabıları girsin de giysin dedi. YPG bayrağını da alsın eline dedi. Afrin'e gitsin dedi. Tabii Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara bu kadar eleştiri yapmasından sonra Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gitmesi bence önemli bir gelişme.
Önemli de.
Ama keşke bu ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Partililerin çağrıları olmadan ve sınıra giden sanatçıların çağrıları olmadan önce yapmış olsaydı. Şimdiye kadar gitmemesi bence büyük bir eksiklikti. Ama oraya da gidiyor olması bence önemli bir gelişme.
Bilal, çok enteresan bir şey var. Şimdi Kılıçdaroğlu Hatay'a giden sanatçılara ne dedi? Davul zurnayla gidiyorsunuz. Ne işiniz var davul zurnayla dedi. Reziller dedi değil mi?
Evet.
Reziller dedi. Ya CHP milletvekilleri PKK'lı teröristlerin cenazelerine katıldı. Hı hı. Tamam mı? PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerinde gözyaşı döktüler. CHP Genel Başkanı ağzını açıp bir şey söyledi mi? Mehmetçiğe desteğe giden halk temsilcilerine, vatandaşlara ve şeye sanatçılara rezil diyor. PKK cenazesine katılan, teröristlerin cenazesine katılan CHP milletvekillerine ağzını açıp da tek kelime etmedi. Böyle siyaset olur mu ya? Sen Zeytindağ Harekatı'ndaki Mehmetçiklere moral vermeye gidenlere rezil diyeceksin. PKK cenazelerine katılan CHP milletvekillerini ödüllendirir gibi genel başkan yardımcısı yapacaksın. Şimdi ben bunu anlayamıyorum yani. Böyle bir siyaset yok. Hangi taraftasın? Hangi tarafta siyaset yapıyor? Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran parti olduğunu iddia ediyor CHP. Atatürk öyledir. Yani şimdi bu hareketler kimin kemiklerini sızlatıyor? Sen Mehmetçiğe destek verenlere rezil de PKK'lıların cenazelerine gidenler için ağzını bile açma. PKK'ya, YPG'ye onlar özgürlük savaşçısı, kendi vatanını savunuyor de. Ondan sonra da yüzsüz yüzsüz kalk bir de Hatay'daki Mehmetçiğin yanına git. Böyle bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu yani. CHP'liler bunu görmüyor mu? Evet. Ama CHP'lilerin gözü şu anda Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka bir şey görmüyor. Serra Kadıgil dediğin, az önce ismini zikrettiğin CHP parti meclisi üyesi hanımefendi daha önce tweetler attı.
Evet.
Şehitler ölmez, vatan bölünmez. En nefret ettiğim cümle diye tweet attı. Ondan sonra ezanla alakalı tweetleri var.
Evet.
Şu camileri kapattırsak mı ne diye tam hatırlamıyorum.
Yok. Şöyle bir tweeti var. Şu ezanlar ki şehadetlerin, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlememeli.
Ha, inlememeli diyor. Evet. Şimdi ondan sonra da Mehmetçiğin en çok yanında olan, kamuflajını giyip Cumhurbaşkanı başkomutan sıfatıyla Mehmetçiğe destek veren, moral ziyaretine giden Cumhurbaşkanını eleştiriyorsun, sanatçıları eleştiriyorsun. Şimdi ne yapıyorsun sen CHP? Yani ana muhalefet partisi burası ya. İktidara talip bir parti yani.
Tabii şeyi de unutmadık. CHP milletvekillerinin Suriye'de Esad katliamlarına başlamışken sıraya girip Esad'ı ziyaret etmek için Şam'a gittiklerini ve Esad da orada boy boy fotoğraflar çektirdiklerini de unutmadık. Hala onlar da hafızalarımızda canlı olarak duruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sanatçılar teröristlerle mücadele eden, teröristleri etkisiz hale getirmeye çalışan Mehmetçiklerimizi ziyaret için gittiler oraya. Ama CHP milletvekilleri Suriyelileri katleden Esad'la fotoğraf çektirmek için gittiler. Bunu da dinleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyoruz. Fatih Atik Satır Arası programının sonuna geldik. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve sizlere sesimizin ulaşmasına yardımcı olan Nuri Göktaş'la birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Satır arası.